Herkese merhaba. Ben Aposto'nun İş Dünyası yayını Pareto'nun editörü İdil Ertürk. Dönüm Noktası'nın yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bugün hem şirket kurmak isteyen girişimcilerin hem de hali hazırda faaliyetlerine devam eden işletmelerin ilgisini çekecek bir gündemimiz var. Ticareti ve şirket finansallarının takibini kolaylaştırmak. Mükellef'in kurucu ortağı ve CEO'su Kenan Açıkelli ile birlikteyiz. Merhaba Kenan, hoş geldin.
İdil, çok teşekkürler, hoş bulduk.
Burada ağırlamaktan çok memnunuz Mükellef'im.
Benim için de büyük keyif, çok teşekkürler.
Bize bilmeyenler için Mükellef'i anlatman üzerine başlayalım istiyorum. Hangi ihtiyaçtan ortaya çıktı ve ne tür hizmetlerle bize destek olur Mükellef?
Çok teşekkürler İdil. Şöyle aslında biz Mükellef'i 2019 yılında kurduk. Ortaklarımızla beraber geçmişte yapmış olduğumuz işteki bir görmüş olduğumuz ihtiyaçla Mükellef doğdu. Genelde iş hayatımız hep muhasebe, finans, içine biraz teknolojiyi koyduğumuz bir yolda gitti. O gün biz elektronik fatura işi yaparken, o tarafta koşarken müşterilerimizin aslında daha öncesinde bir şirket kurma platformuna ihtiyaç duyduğunu, o platformda şirket kuruluş hizmetini aldıktan sonra devletin belirlemiş olduğu regülasyonlara uyumlu hale gelmesi gerekliliğini gördük. Nedir bunlar? Elektronik faturaya geçmesi, elektronik imzaya sahip olması, bütün bu dokümantasyon işlerini de bir dijital bir platform üzerinden yapıyor olması ve ticaret yapmaya karar verdim dedikten sonra uçtan uca şirket kuruluşundan vergiye kadar tüm bu ürün servisleri alıp kendisini sadece ticarete odaklanması gerekliliğiyle mükellef hayatına başladı. Bugün geldiğimiz noktada 25'ten fazla ülkeden binlerce müşterimiz var. Amerika, İngiltere ve Türkiye'de şirket kuruluşundan vergiye kadar dünyadaki ve Türkiye'deki bütün küçük, mikro ve orta büyüklükteki tüm işletmeleri şirket kuruluşundan vergiye kadar online platformumuzda destekliyoruz. Yani sen, ben şirket kurmaya karar verdim dedikten sonra saniyeler içerisinde hangi ülkede kurmak istediğini sana soruyoruz. Sen sahip olmak istediğin paketini seçiyorsun ve ticari hayatına başlıyorsun. Şirketini kurduktan sonra ertesi gün bizim platform üzerinden online'da o ticaretinin en keyifli konusu fatura düzenleme ihtiyacını gideriyorsun. Ve sonrasında da o faturanın tahsilatıyla beraber bugün Türkiye'de bankada ne kadar param var, kimden bu paralar geldi gibi finans ve muhasebe tarafındaki o tüm teknolojik ürünleri bizim platformumuz üzerinden almış oluyorsun.
Yani tabiri caizse şirketlerin angarya olarak farklı farklı partilerle yapması gereken işleri derli toplu bir şekilde yapacakları bir platform.
Haklısın, çok karışık bir konu çünkü. Yani şu çok kolay bir şey, ben kendi işimi yapmak istiyorum, ben girişimci olmak istiyorum konusu. Bence artık Türkiye'de de dünyada da kolay. Bunu sayılar da bize gösteriyor bu arada. İyi bir gösterge var. Ama nerede kuracağım? Kiminle kuracağım? Hangi regülasyona bakmalıyım? Avukata mı gitmeliyim? Vergi uzmanına mı gitmeliyim gibi. Karmaşık dediğin yer aslında burada bayağı bir çözülemez bir öbek haline geliyor. Evet. Biz orada tam o noktada araya girip hayat kolaylaştırıyoruz diyebilirim.
Türkiye, Amerika ve İngiltere'de.
Doğru.
Peki bu, yani uluslararası açılma stratejinizde öncelik verdiğiniz bu pazarları seçerken hangi faktörleri dikkate aldınız? Nelerden, yani neden o pazarları seçtiniz ve bundan sonraki genişleme hedeflerinizde kimleri kapsayacaksınız?
Evet, merak bugün ederim. Amerika yani dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkelerden biri. İngiltere'de çok seri bir ticaret var. Gerçekten hacimler çok yüksek oradaki pazara baktığımızda. Türkiye'de fena değil şirket kuruluş sayılarında. Avrupa Birliği ülkelerinde ticaret yapmak isteyen müşterilerimize, potansiyel ve mevcut müşterilerimize de Estonya üzerinden o AB pazarına girmelerini sağlıyoruz. Şimdi biz bu ülkeleri nasıl seçiyoruz? İçeride bir global genişlemeye bakan bir ekibimiz var. Bu ekip ürün ekibimizle beraber pazar analizi yapıyor. Orada bizim işimizi yapan rakiplerimiz neler yapıyorlar? Oradaki ihtiyaç nedir? Evet. Buradaki platformumuz o girmek istediğimiz pazarda çözümler üretebilir durumda mı? Yoksa bir takım geliştirmelere ihtiyacımız var mı? Yatırım yapmak durumunda mıyız gibi? Gerçekten o adreslenmiş pazara odaklanarak bu ülkeye girmeli miyiz, girmemeli miyiz kararını veriyoruz. Bu tabii çok kısa bir süreç olmuyor ama asıl dikkat ettiğimiz yer bizim yaptığımız iş sebebiyle dijitalizasyonu destekleyen regülasyonların olduğu ülkeleri tercih ediyor mükellef. Ne demek bu? Biz bugün Türkiye'de şirketini kurduktan ve o ticari faaliyetlerini finansal anlamda bizim platformumuz üzerinde yöneten tüm müşterilerimize evet onların hayatlarını kolaylaştırıyoruz ama temelde regülatörler Türkiye'de otorite bütün dijital enstrümanları destekleyen yapıda bir genişleme hedefinde. Yani Türkiye'de altyapısı çok güçlü olan bir elektronik fatura süreci var. Türkiye'de gerçekten diğer o dünya ülkelerine örnek olan bir elektronik defter süreci var. Şirketlerin tüm o muhasebesel finansal kayıtları artık dijital ortamda takip ediliyor ve imzalanıyor. Tabii bütün bunlar bizim o ülkede ilk bakmamız gereken yeri gösteriyor aslında. Yani girmiş olduğumuz, odaklandığımız ülkede eğer dijital süreçler desteklenmiyorsa orada karmaşık konular regülasyonlarla derli toplu hale gelmemişse, gelmiyorsa, bir ışık yoksa biz o pazardan uzak duruyoruz. Bugün Amerika'da da İngiltere'de de şirket kuruluşunu yapmak, o müşterilerimizin ertesi gün faturalarını düzenleyebilecekleri ortamı onlara sunmak ve sonrasında ticaretleri sebebiyle yurt dışındaki gelirleri ve banka hareketleriyle beraber vergi beyanlarını bizim platform üzerinden yapıyor olmak, bütün bu belgeleri, bilgileri dijital akışlarımıza sokuyor olmak, o ülkelerin regülasyonlarının ve dijitalizasyonun desteklemesi sebebiyle. Nerede dijitalizasyon yoksa biz orada yokuz. Yani Rusya bugün şirket kuruluşunda şirket ortaklarından birini noter huzurunda fiziksel olarak istediği için biz Rusya pazarına girmiyoruz. Ya da uzak kalıyoruz ya da erteliyoruz. Ama bugün odaklanmış olduğumuz pazarlarda durum böyle değil. Burada büyük bir genişlememiz var. Türkiye'den Amerika'ya, Türkiye'den İngiltere'ye şirket kuruluş işini yapıp bu söylemiş olduğum ürün servisleri müşterilerimize sunduğumuz gibi bugün Pakistan'dan Amerika'ya, Brezilya'dan Amerika'ya, Fas'tan İngiltere'ye, Filipinler'den İngiltere'ye, Endonezya'dan Amerika'ya toplam 25'ten fazla ülkeden müşterimiz var. Binlerce müşterimiz bu çözümleri kullanıyorlar. Biz Pakistan'dan, Brezilya'dan, Fas'tan, Filipinler'den, Endonezya'dan, Fransa'dan Amerika ve İngiltere'ye müşteri alıyoruz. Ama o vatandaşların bulunduğu ülkelerde şirket kuruluşu yapmıyoruz. Yani biz Brezilya'da şirket kuruluşu yapmıyoruz. Online muhasebe platformumuzu o pazarlarda sunmuyoruz.
Onların Amerika'da, İngiltere'de.
Ama onların globalleşmesini Amerika ve İngiltere pazarlarına girmelerini sağlıyoruz.
Anladım. Vergi ödemeleri özellikle ABD gibi ülkelerde çok ciddi ve karmaşık bir konu. Bunu kolaylaştırmak adına ne gibi çözümleriniz var? Onu da konuşmak isterim.
Amerika ve vergi. Yani çok sevdiğim, keyifle anlattığım konu. Çok da böyle şey anlatırken bana da keyif veriyor. Sebebi şu. Dünyanın her yerinde vergi sistemi var aslında. Bu gelişmiş olan ülkelerde bazen katı kurallarla, gelişmekte olan ülkelerde esnek kurallarla, daha zayıf ülkelerde mali politikaları, para politikaları zayıf olan ülkelerde, vergi politikaları zayıf olan ülkelerde de karmaşıklık sebebiyle hiç hareket alanınızın olmadığı vergi sistemleri var. Ama nerede, hangi ülkede geliriniz varsa mutlaka bir vergi dilimine giriyorsunuz. O ülkenin kurallarına göre geliri yaratmış olduğunuz o ülkede vergi potasına giriyorsunuz aslında. Konu Amerika olunca, Amerika ve vergi olunca çok ürkütücü bir hale geliyor. Oradaki IRS bizdeki gelir dersi başkanlığı çok tertipli, düzenli ama bir o kadar da katı kuralları var. Yani vergi konusunda esneyen bir ülke değil. Vergi kuralları kişiye göre, kuruma göre, katma değerli ürün çıkarıp çıkarmamalarına göre aslında esnemiyor. Kuralları belli ve o kurallar içerisinde o oyunu oynuyor olmanız gerekiyor. Amerika'da gelir elde ettikten sonra, şirketinizi kurduktan sonra 2023 yılında Amerika'da İdil bir şirket kurdu. Ocak-Nisan 2024 arasında 2023 yılındaki ticaretin sebebiyle elde ettiğin gelirin beyannamesini vermen gerekiyor. Tax return formunu IRS'e iletiyor olman gerekiyor.
Karşılaştırma yapabilmek adına Türkiye'de nasıl daha esnek?
Türkiye'de vergi sistemi biraz yani bir takım değişiklikler belki istiyor olabilir ama biliyorsunuz bizde her ay ödediğimiz bir katma değer vergisi, KDV vergisi var. Yani şirketimizi kuruyoruz bugün. Faturamızı düzenliyoruz. O faturayın daha tahsilatını yapmadan düzenlemiş olduğum faturanın takip eden ayın 24'ünde beyannamesini verip sonra da ödemesini gerçekleştirmem gerekiyor. Ama Türkiye'de biliyorsunuz hele ki bu enflasyonist ortamda vade süreleri çok uzun. O parayı daha kasama sokmadan, şirketin bankasına sokmadan devlete kesmiş olduğum fatura sebebiyle vergisini ödemek durumunda kalıyorum. Amerika'da bu hikaye aslında yıl boyunca gelirini elde ediyorsun. Senin banka hesabına artı eksi para giriş çıkışları oluyor. Ve o banka hareketleri üzerinden kazandığın para üzerinden de belirlenen oranda vergini takip eden yılın hemen arkasından ödüyorsun. Ocak ve Nisan ayı Amerika'da vergi sezonu. O arada tax return formunu hazırlıyorsun. Amerika'dan en büyük farkımız da bu aslında. Bu bazı ülkelerde de kaynağında kesinti var vergide. Yani bir hizmet aldın, parasını ödedin. Ödediğin anda o faturanın KDV tutarı hizmeti almış olduğun kişinin hesabına değil, devletin sizler için belirlemiş olduğu KDV hesabına iletiliyor. Yani tahsilat anında vergi kesintisi oluyor. Buna da yerinde, kaynağında vergi kesintisi diyoruz. Benzer konular var. Bu galiba Azerbaycan buna iyi bir örnek olabilir. Kaynağında kesinti var. O vergi hesabında artı eksi giriş çıkışlar oluyor. Eğer fazla çıktıysa bir sonraki aya mahsuplanıyor. Eksik ödendiyse de onun vergisini ödüyorsun gibi bir sistem var orada. Ülkelere göre farklılık gösterebiliyor.
Amerika'da sizin genel olarak daha çok hangi hizmetlerinizden faydalanmaya hevesliler?
Evet, Amerika'da biz Amerika pazarına girmek isteyen, Amerika'da ticaret yapmak isteyen fazlasıyla çok farklı sektörlerden girişimciler, mikro ve KOBİ ölçeğindeki şirketlerin tamamı bizim üzerimizden Amerika'da şirket kuruluşlarını gerçekleştiriyorlar. Şirket kuruluşlarından sonra bir ön muhasebe platformuna sahip oluyorlar. O platformda bizim teknolojimizi kullanarak faturalarını düzenleyebilir hale geliyorlar. Amerika'da onlara online banka hesabı açıyoruz. O banka hesabındaki bütün giriş çıkışları bizim platform üzerinden hareketlerini izleyebiliyorlar. Ve bütün o ticaretleri sebebiyle vermeleri gereken vergi formlarını, tax return formlarını da bizim platform üzerinden hazırlanıp onların onayladığı, bizim beyan ettiğimiz, IRS onlar adına beyan ettiğimiz bir modelde bu hizmetleri bizden alabiliyorlar. Yani şirket kuruluşundan vergiye kadar dünyadaki bütün KOBİ'ler Amerika'daki bu servislerimizden faydalanabiliyor.
Öne çıkan sektörler var mı peki? Yani şu alanda çalışan kişiler daha fazla bizim hizmetlerimizden faydalanmayı tercih ediyor diyebileceğiniz bir...
Evet, var. Yani ticaret sektörü dünyada çok büyük bir gelişim gösteriyor. Türkiye'de de öyle. Türkiye'de biliyorsunuz ismini hepimizin bildiği lokalde güçlü markalar var. Marketplace'de süreçlerini ilerleten. Yurt dışında da var. Yani Amazon gibi, Etsy gibi çok büyük oyuncular var orada da pazar yerlerinde. Orada dünyanın her yerinde özellikle bu enflasyonist ortamda döviz kazanma arzusunun bütün her yerde arttığını görüyoruz. Tüm ülkelerde herkes döviz kazanmak istiyor ki kendi lokal para birimi karşısında ve enflasyon karşısında ezilmemek adına. Bu da en kolay ticaretin yapılabileceği ticaret sektörüne doğru büyük bir ivme kazandırıyor. Burada çok büyük bir potansiyel var ve inanılmaz oranlarda artışla da burası devam ediyor. Yani tahmin ediyorum ki bu artış Amazon'da, Etsy'de, diğer o büyük pazar yerlerinde merchant sayısı, mağaza sayısı anlamında da her geçen gün artıyor. Amerika'da da öyle, İngiltere'de de öyle. Bunun dışında startuplar var. Startuplar yani bugün Türkiye'deki startuplar örneğin Flipup yaparak bütün operasyonlarını, kendi şirket hissedarlığını İngiltere'ye taşıyabiliyor.
Evet,
çünkü Türkiye'de yani birçok böyle çok zorlu yıllardan geçtik. Özellikle son birkaç yıllık süreç girişimleri çok yordu. Haliyle girişimciler de orada kendilerini koruyabilecek alternatif yollar aramaya baktılar. Türkiye, bizim de Amerika'da şirketimiz var. Türkiye'de de şirketimiz var. Türkiye'deki şirketimiz Amerika'daki şirketimizin %100 sahibi. Ama startuplar işlerini globale taşıyıp globalden Türkiye'yi bir hizmet verdikleri, servislerini açtıkları bir ülke olarak konumlandırmak stratejik anlamda onlara iyi gelebiliyor. Onların hedefleri sebebiyle startuplarda böyle bir gelişme var. KOBİ'lerde var. Hı hı. Enteresan, yani gerçekten o baba ticaret yapan, para kazanan, malını alan, malını satan, bir şey üreten, yani sadece e-ticarette değil, yurt dışında belirli noktalara ihracat yapma arzusunda olan ve onun yollarını da bulan KOBİ segmentindeki bütün şirketler de Amerika'da ve İngiltere'de işlerini büyütmek için orada şirket kuruluşuyla bu hikayeye adım atıyorlar.
Şunun dağılımını merak ettim. Zaten var olan ve bütün bu süreçleri sistematikleştirmiş olan şirketlerin size başvurma oranı ile en başından bir şirket kurmak üzere gelenlerin oranı nasıl?
Bu ülkeye göre farklılık gösteriyor İdil. Yani genelde şirket kuruluşuyla hayatına başlıyor Türkiye'deki müşterilerimiz. Evet. Ama Amerika'da örneğin şirketini kurmuş, 2 yıldır orada yaşıyor, ticareti devam ediyor, para kazanıyor. Ama hizmet aldığı Texiton formu, Texiton beyannamesiyle ilgili hizmet aldığı tedarikçiden memnun değil. Onu bizim tarafa kaydırabiliyor. Dolayısıyla benim şirketim var ama Texiton'umu sizin platform üzerinden yapmak istiyorum diyebiliyor. Ya da bir adrese ihtiyacı oluyor İngiltere'de. Hı. Ben sizden sanal ofis hizmeti alabilir miyim diyor İngiltere'de. Adres hizmeti alıyor. Ya da şirketi var. Vergi formunu birilerine yaptırıyor. Kendisi uğraşabiliyor. Adres problemi yok. Ama ben sizden online banka hesabı açabilir miyim diyor. Dolayısıyla bu farklı ürünlerimizden dışarıdaki o potansiyel müşterilerin her biri faydalanabiliyor. Bizdeki büyük dağılımda sorunun net cevabı olması adına daha çok hayatına bizle başlıyor. Hı hı. Bizle başladıktan sonra da o yaşamı boyunca çok uzun sürelerde ve ortalamalarda bizim platformda koşmaya devam ediyor. Çünkü bir alışkanlık yaratıyor. Yani eğer çok büyük bir memnuniyetsizlik yoksa genelde şirket kuruluşu yapıldıktan sonra Amerika'da, İngiltere'de o bilmedikleri ülkede, bilmedikleri regülasyonlarda çok dertli konularla uğraşmak yerine güvenilir bir partner arayışı, hı hı, oluyor. O partneri bulduğuna inandığı anda yaşam süresi uzun bir şekilde biz de yaşamaya devam ediyormuşlarımız.
Demin aslında çok iyi bir noktaya değinin, onu merak ederek sormuştum. Hangi hizmetlerinizden daha çok faydalanıyor diye. Yani farklı ülkelerde eminim ki farklı dijitalleşme kısımlarında müşteriler sizden faydalanıyordur. Yani işte bazı yerlerde daha ticarete atılmak için sıfırdan size gelen talep daha fazla, hı, olurken.
Amerika, İngiltere'de vergi oluyor. Evet. Bu. Yani vergi tarafında çok yoğun bir şekilde müşterilerimiz bu hizmeti bizden talep ediyorlar. Çünkü yani dünyanın her yerinde eskiden şöyle bir şey vardı. Bunu geçen hafta bir yerde daha konuştum arkadaşlarla. Amerika'da şirketim var, İngiltere'de şirketim var dese, hı, İdil bana bundan 5 sene önce, 10 sene önce. Abi adamın Amerika'da şirketi varmış, vay be derdik. Yani bunun gerçekten o günün koşullarındaki stratejik önemi ve değeri çok yüksekti. Bugün artık bu işler çok zor değil. Yani dünyanın neresinde ticaret yaparsanız yapın, bugün çok hızlı o ülkede, o ülkeye gitme ihtiyacınız olmadan, bakın burası çok kıymetli. Tabii. Yani yerinizden kalkmadan 30 saniye içerisinde abone olduğunuz biz ya da bizim gibi oyuncular üzerinden bu işi yapabilir hale geliyorsunuz. Ve ben sadece iç pazara değil, yurt dışındaki pazara da artık bu ürünlerimi satabilir hale geliyorsunuz. Dolayısıyla bunun kıymeti çok yüksek. O yüzden biz orada uçtan uca her şeyi bulabildiği ama muhasebe ve finans tarafında İçine teknolojiyi kattığımız senaryoda uçtan uca bu ürün ve servisleri bir pazar yerine çevirmiş durumdayız. Müşteri gelip ihtiyacına göre oralardan istediği ürün ve servisi bizden alabilecek hale getirmiş olduk.
O zaman freelancerlar da sizden çok faydalanıyor diye
fazlasıyla
düşünüyorum.
Fazlasıyla. Evet, fazlasıyla. Dünyanın her yerinde, yani en kolay ticaret yapabileceğiniz, para kazanabileceğiniz segmentlerden biri. Çünkü yani bugün bir bahçe peyzaj mimarı, hı hı, Türkiye'den yurt dışındaki peyzaj işini alıp onu projelendirip onu projelendirdikten sonra oradaki işçilere uygulamasını yaptırabiliyor. Ve oraya gitmeden bu işi yapıyor. Oraya gitmeden de oradaki şirketini kurup oradan fatura düzenleyebilir hale geliyor. Bu yazılımcılar için de böyle, reklamcılar için de böyle. Birçok meslek grubunda freelance olarak tanımladığımız yerde fazlasıyla müşterimiz olduğu gibi haklısın, burada çok fazla potansiyel olduğunu görüyoruz.
Peki bu geliştirdiğiniz çözümler ve planlarınızın kullanıcı deneyimi üzerindeki etkisine özellikle geri dönüş alıyorsunuzdur diye düşünüyorum.
Evet, güzel. Biz Amerika ve İngiltere işimiz, yurt dışı açılımımızı 2022 yılında emekleyerek yaptık. Müşterilerimiz gibi oradaki regülasyonları ilk çıktığı zaman biz de bütünüyle haliyle bilmiyorduk. Ama bugün geldiğimiz noktada bizim içeride tax ofislerimiz var, vergi yönetim ofislerimiz var. Amerika ve İngiltere'deki o CPA ofislerimiz var. Oranın regülasyonlarına bakan, değişiklikleri takip eden, bunu hem içeri hem dışarıdaki ekiplerimize ve müşterilerimize doğru bilgilerle aktaran. O gün ilk Amerika İngiltere işimizi yaptığımızda şirket kuruluşlarını biz partnerlerimize yaptırıyorduk orada. Yani bize ayda bir tane müşteri geliyorsa Amerika'da şirketimi kurabilir misiniz diye. Biz o müşterinin talebini alıyorduk. Amerika ve İngiltere'deki partnerlerimize aktarıyorduk ve şirket kuruluşunu gerçekleştiriyorduk. Bugün geldiğimiz noktada bu söylemiş olduğum ekipler içeride ve bu ekipleri destekleyen ürün ve teknolojiyle müşterilere bir deneyim yaşatmaya başladık. Bu anlatırken keyif aldığım bir konu bu arada, iyi değil. Güzel bir soru sordun. Brezilya'dan bir müşterimiz Amerika'da şirket kurmak istiyorum diyor. Paketini seçiyor, kredi kartını veriyor, bize abone oluyor. Abone olduktan sonra ona platformda vermiş olduğumuz kullanıcı adı şifreyle ihtiyaç duyduğumuz bilgileri, belgeleri dijital ortamda bize yüklüyor. Başvurularını yapıyoruz, şirket kuruluyor. Artık insan elinin minimum seviyede olduğu bir teknolojiyle bunu yapıyoruz Amerika ve İngiltere'de. Bu tabii asıl core işimizin bu olması sebebiyle burada artık o deneyimi müşterilere yaşatıyor olmamız elbette bizim için keyifli. Şimdi bunu diğer departmanlara, yani o şirket kuruluşundan vergiye kadar dediğimiz süreçte artık vergi tarafında da yaptığımız. Sonra bunun adımları da verginin ödenmesi, bizim üzerimizden o işlemlerin yapılıyor olması gibi önümüzde iyi bir plan var bu deneyimi geliştirmek adına müşteri tarafından.
Kolaylıklar dileriz.
Teşekkürler.
Ne gibi departmanlarınız var?
Şöyle, biz 75 kişilik bir ekibiz. Sanırım bu yılın ilk çeyreği bitmeden 100 kişi olacağız. Yani hedeflerimiz kapsamında umarım kısa zamanda. Bu artık yani şirketimiz elbette yani insan kaynakları, pazarlama, satış departmanı, regülasyonel ekipler, compliance ekibimiz, vergi ekiplerimiz, CPA ekiplerimiz, ürün, yazılım, teknoloji ekiplerimizle ekibimizi çok güçlü bir şekilde bu ürünlerin gelişiminden müşteriye bu servislerin verilmesine kadar konumlandırmaya ve geliştirmeye devam ediyoruz. İki ofisimiz var, İstanbul ve Ankara olmak üzere fiziksel olarak. Amerika'da şirketimiz var. Yine bu yılın ilk çeyreği bitmeden İngiltere'de de şirketimizi kurup ofisimizi açmak istiyoruz.
En büyük örneğisiniz yani, oraya gidip ofis açmaya gerek kalmadan da.
Kendimiz için de, evet. Kendimiz için de yapalım dedik. Evet, doğru, haklısın.
Yakın gelecekte hem ekosistemde hem de mükellef tarafında ne gibi gelişmeler bekliyoruz? Özellikle bu dijitalleşme trendine yönelik olarak söylüyorum bunu.
Yani bence Türkiye'de ve dünyadaki, Türkiye'de özellikle bizim çok yakından bildiğimiz ekosistemdeki girişimler dijitalizasyona çok büyük katkı sunuyor. Hatta o denli bir boyuta geldi ki bence Türkiye'deki kurumsal yapılar da artık startup ekosistemindeki bu iyi örnekleri alıp kendilerine işleme noktasında egolarını rafa kaldırdılar. Bakın bu bence çok önemli bir şey. Yani kurumsal ya Türkiye'nin çok büyük holdingleri kafamızı kaldırdığımızda vay be ne kadar büyük markaymış dediğimiz bütün o kurumsal yapılar bugün startup ekosistemine artık radarlarını açtı. Bir dakika, bu çocuklar, bu adamlar güzel işler yapıyorlar. Biz bunlardan feyz alabiliriz, örnek alabiliriz. Kendimize de katkı sunmaya bakabiliriz diyorlar. Bu bence iyi. Gelişim yani dijitalizasyonun o tarafta verimli olduğuna kurumsal yapıların artık onay verir hale geliyor olması bence güzel
tanınır
gelişme.
Tanınır hale getirdi.
Bu dijitalizasyonun yanında bence İdil özellikle son 3-4 sene Türkiye girişim ekosistemi için çok kolay geçmedi. Ama dünyadaki girişim ekosistemi için de zor bir 3-4 yıl geçti. Çünkü 2019 yılında pandemi oldu. 2 yıl hayatımızı o süreç meşgul etti. Sonrasında işte Rusya-Ukrayna savaşı, yanı başımızda bugün işte hala devam eden İsrail-Filistin arasındaki savaş. Bize baktığın zaman Türkiye'de, yani bu global ölçekte bizim özellikle gelişmekte olan ülke olduğumuz için tabii bu global ölçekteki olaylardan da haliyle fazlasıyla etkilendik. Sene başında çok içimizi acıtan bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Onun yaralarını hep birlikte sarmak gibi bir sorumluluğumuz vardı haliyle. Sonrasında baktık genel seçim, bugün hala işte yerel seçim konuları. Zor birkaç yıl geçti. Ben o yüzden Türkiye'deki girişimciler, yani bu 3-4 yılı ayakları yere basar bir şekilde atlatan, nakit akışına hakim, gerçekten iyi bir planlama yapmış, büyümemiş ama küçülmek zorunda da kalmamış girişimlerin aslında bence 2024 yılı sonrasında, umarım çok kısa zaman içerisinde olur bu, artık o zirve noktasına doğru daha hızlı büyüdükleri, daha hızlı gelirlerini arttırabildikleri, personel sayılarını arttırabildikleri, ürünlerine, teknolojilerine gönüllerince yatırım yapabildikleri zamana geldik gibi geliyor. Çünkü ben bu işi yani şirket hisseleri gibi görüyorum aslında. Bugün bir yatırım yaptınız, bir şirketin hissesini aldınız. O dibi gördükten sonra bir tırmanış her zaman vardır grafikte. O zamanın geldiğini düşünüyorum. Umarım bütün girişimler için ve onları yöneten girişimciler için böyle bir yıl olur.
Umarım. Sizin gelecek hedeflerinizi, sizin ajandanızı neler?
Ya biz Amerika ve İngiltere, global taraftaki açılımımızı artık finansal tarafımıza etkisini çok yüksek oranda hissetmek istediğimiz yıllara geldik. Yani gelirimizin çok büyük kısmını artık Amerika, İngiltere'deki işlerimizden elde etmek istiyoruz. Biz bugün oralarda lokalize olmaya çalışıyoruz. Çünkü bu iş biraz muhasebe, biraz finans konuşuyorsanız dünyanın her yerinde vergi problemini herkes kendi lokal dilinde sorup lokal dilinde de cevabını almak istiyor. Bu Brezilya'da da öyle, Türkiye'de de öyle, Fransa'da da öyle, İtalya'da da öyle. Dolayısıyla biz bugün Pakistan'daki müşterilerimize Urduca dilinde Amerika'daki vergiyi anlatıyoruz. Brezilya'daki müşterilerimize Portekizce dilinde vergileri ve şirket kuruluşlarını anlatıyoruz. Lokalize oluyoruz. Bu bize ivme kazandırdı. Oraya yatırım yapmaya, o yatırımlarımızı arttırmaya dolayısıyla devam ediyor olacağız. Tabii Türkiye'den bu hikayeyi yazıyor olmak, bu ölçekte büyüyor olmak bize keyif veriyor. O yüzden hikayeyi çıkardığımız ülkemiz bizim için çok kıymetli. Bu ülkeden bizim yazılımcılarımızla, ekip arkadaşlarımızla dünyanın her yerine bu ürün ve servisleri veriyoruz. O kararlılığımız da devam ediyor. Türkiye'de şirket kuruluş platformunun arkasından vermiş olduğumuz işte ön muhasebe yazılımı, e-fatura platformu, ihtiyaç duyulan o dijital elektronik imza süreçleri, sanal ofis hizmetleri, marka tescil hizmetleri gibi konuların yanına Türkiye'deki müşterilerimizin ticaretlerini izledikleri banka hareketlerini de almak istiyoruz. Yani şirketini kurdu, vergisi ne kadar işi yönetti, banka hareketlerini de bizde gördüğü, faturasını bizde düzenlediği, dijital dokümantasyon işini bizde yönettiği ve sonra hangi bankamda ne kadar para var konusuna da bizim platformdan çıkmadan baktığı bir modele doğru getirme hedefimiz var. Bununla beraber Türkiye'deki küçük, orta ve orta üstü bütün KOBİ'lerin bizim platform üzerinden Türkiye'deki servislerimizden hizmet almasını hedefliyoruz.
Umarım. Biraz yapay zeka konuşalım. Şirket sahiplerinin sürekli değişen mevzuatlara ve regülasyonlara zamanında uyum sağlaması çok önemli. Yapay zeka ve otomasyon gibi teknolojilerin mevzuata uyum sürecinde nasıl bir rol oynayabileceğini düşünüyorsun?
Ya İdil, yapay zeka konusu artık yani bugün öyle bir noktaya geldi ki bu daha ne kadar devam edecek bazen de böyle ürkütücü ve korkutucu boyutta. Yani bugün biz yanlış hatırlamıyorsam ya Dubai ya Karadağ'da bir pazar araştırması yapıyorduk. bir şeye ulaşamadık böyle. Bir bilgi ama yani onlarca insan o bilgiyi ulaşamadıklarını şirket içerisinde konuştuğumuzda bir ChatGPT'ye bakalım dedik. Yani oradan nasıl bir sonuç çıkıyor dedik falan. Orada bir baktık ki yani böyle hiç şirket içerisinde konuşulmamış Dubai özelinde konular getirdi bize. Ve oradan aldığımız yani tabii ki bir filtrelemeye ihtiyaç duyuyorsunuz haliyle. İşte onu alıp filtreden geçirip bir dakika ya galiba şuraya gidip bu bilgiye bakmalıyız dediğimizde bile bize kolaylık sağladığını gördük. Şimdi bu tabii bizim bugün yapmış olduğumuz bu yapay zekanın ya da otomasyon teknolojisinin şirketlerin yapmış olduğu işlere göre katkısı az evet. ya da çok olabilir. Şimdi bizim işimizde çok fazla alan olduğu ortada. Bugün örneğin bu otomasyon teknolojisinde biz az önce söylemiş olduğum gibi yani herhangi bir ülkede bir 100'den fazla ülkeden platformumuza üye alıyoruz. O 100'den fazla ülkeden işte 25'ten fazla ülkeden de müşterimiz oluyor üyemiz olduktan sonra. Çünkü üyemiz geliyor, şirket kuruluşu, vergi, fatura düzenleme, Amerika, İngiltere bir bilgiye ulaşmak için bizde yaşarken üyelikle geçiriyor zamanını müşteri oluncaya kadar. Bugün o müşterimiz çok hızlı bugün İngiltere'de ben şirket kurmak istiyorum deyip paketini seçtikten sonra bizim müşterimiz olduktan yani abonemiz olduktan sonra aynı gün İngiltere'de şirketini kuruyoruz. Şimdi bunu insan eliyle yüzlerce binlerce aboneye her ay yapmanız çok mümkün değildi. O yüzden otomasyon teknolojisini koyduğumuz yerler oldu o süreçlerde. Ya da Amerika'daki tech return döneminde müşteriden almamız gereken bilgilerin bu otomasyon teknolojisi tarafından yani buna işte robotik otomasyon süreci de diyebiliriz. Müşteriye sor, müşteriden bilgi al, akışa sok ve müşteri için yapılması gereken işi yap gibi teknolojik çözümleri bizim servislerimize kazandırdık. Çok yolun başındayız burada. Bu yıl başlattık çünkü bu entegrasyonları. Ama önümüzdeki yıl itibariyle burada muhtemelen bambaşka bir şey konuşuyor olacağız. Ama amacımız şu: müşteri deneyimini, müşteri memnuniyetini, ürün yönetimini, ürün geliştirmesini, pazarlama taktiklerimizi, belki İK süreçlerimizi, belki bazı muhasebesel, finansal, kendi iç süreçlerimizi de bu teknolojilerle buluşturmak hedefindeyiz.
Hem sizin tarafta hem de müşteri tarafında bu otomasyon ve nasıl ifade etsem yani hem siz nasıl güveniyorsunuz onu merak ettim hem de müşteri bu konuda nasıl rahat oluyor onu merak ettim. Yani bütün bu süreçleri çünkü şirket kurmaktan bahsediyoruz.
Evet doğru yani biz buna nasıl güveniyoruz? Bizim içeride her ne kadar otomasyona kazandırdığımız bu süreçler var diye sana böyle ışıl ışıl anlatsam da iyi değil ama bir gerçek var. Oradaki vergi departmanımız, oradaki CPA ofisimizin bir auditlemesi var orada. Yani bir denetim mekanizması var orada. Ama bu eskisi gibi manuel formun üzerinde bir kontrol değil. Alana bilgi doğru gelmiş mi, bilgi doğru yerden alınmış mı kontrolü aslında. Bizim tarafı böyle güvenli limanı alıyoruz. Müşteri tarafında da bizim yaptığımız işte müşteri güvenli bir partner arayışına bize gelip abone olarak karar veriyor. Yani kararını bize o yöntemle o bildiriyor. Yani senin müşterin oluyorum ben, kredi kartımı veriyorum, bu paketi alıyorum, bu ülkede senden şu ürün ve servislerini almak istiyorum dedikten sonra orada çok büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gelirken karar veriyor zaten. Güvenilir bir partner arayışı oluyor çünkü müşterinin.
Şunu da merak ettim. Müşteri herhangi bir noktada sizin ekipten biriyle yüz yüze konuşmasına gerek olmadan her şeyi halledebiliyor mu?
Tabii yoksa, tabii. Yani öyle olmasa bugün belki yani bu müşteri sayılarımıza baktığımızda şirketin 300 kişi olması gerekiyor. Şimdi dolayısıyla bizim zaten o problemi çözmemiz sebebiyle müşteri geliyor. Bizi tercih eden müşterimiz geleneksel müşteri segmentinde değil. Yani ben sokak arasında yürürken şuraya gireyim de Amerika'da, İngiltere'deki şu işi sorayım, Türkiye'deki şu mevzuatla ilgili şu soruyu sorayım diyen müşteriler değil. Onlar dijitalizasyonu seven, teknolojiyi seven, bütün işlerini mobil uygulamadan halletmek isteyen, fotoğraf çekip yüklemek isteyen, onlar için hazırladığımız formları dijital ortamda onların onayına sunma isteği olan müşteri segmenti. Bize genel olarak tercih sebebimizin de bu olduğunu söyleyebilirim.
Son bir sorum var sana.
Evet.
Bu özellikle sık değişen, hızlı adapte olunması gereken regülasyon değişiklikleri konusunda şirketlerin hızlı adapte olabilme yeteneğini nasıl değerlendiriyorsun?
Şöyle, yani bu özellikle Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde sadece mevcut müşterilerimiz için söylemeyeceğim. Potansiyel herkes için. Hı hı. Yani ben Amerika'da, İngiltere'de ticaret yapmak istiyorum diye aklından bir cümle de olsa geçiren herkes için en büyük korku regülasyon konuları. Hı hı. Yani ben bu ülkede formda doğru alanı dolduruyor muyum? Şirket kuruluşu ile ilgili doğru bilgileri veriyor muyum? Kayıt altına gireceğim. Atladığım bir konu var mı? Avukat desteği almalı mıyım? Hı. Vergi uzmanlarına gitmeli miyim gibi bilmedikleri ülkelerde o bilmedikleri regülasyonlara uyum konusunda çok soruları oluyor. Biz de burayı elbette o pazar analizi, rakip analizi, orada hangi ürün ve servislerimizi yaygınlaştırabilirize karar verdikten sonra içeride üçlü regülasyonu destekleyen, bu üçlü bir adım olarak görüyorum ben burayı, bu regülasyonel konuları, gri alanları, problemleri destekleyen ve çözüm üretmeye çalışan, müşterilerimize de rahat hissettiren, konfor alanına taşımak isteyen bir compliance ekibimiz, uyum ekibimiz, hı-hı, var regülasyonel konulara. İki CPA ekibimiz, o ülkenin regülasyonlarını çok iyi bakan ve detaylıca inceleyen mali müşavir ekipleri ve üçüncü ekibimiz de oradaki vergi ekibimiz, tax departmanımız, tax ofisimiz var. Bu üçlü departmanın yaratmış olduğu sinerji, az önce söylemiş olduğum müşterilerimizin bütün o gri alanlarındaki soruları cevaplamaya çalışıyor.
Kriz yönetimi ekibi.
Evet, doğru.
Türkiye tarafı nasıl, onu da merak ettim.
Türkiye'de aslında şirket kuruluşu ve o dijital platform, sunmuş olduğumuz platform çözümleri o tarafa çok yoğunlaşmamıza, hı, gerek bırakmıyor.
Türkiye o kadar kaotik değil yani.
Değil. Türkiye'de regülasyonlar da, yani o alanda iş yapma konusunu daha böyle net şekilde ifade ediyor. Biz orada şirket kuruluşu, ön muhasebe yazılımımız, faturalarını düzenleyebilmesi, banka hareketlerini görebilmesi, ihtiyacı varsa sanal ofis hizmetini alması, hı, ticaretini o büyütürken markalaşmayı tescil haline getirmesini gibi ürün ve servislerde o tarafta müşterilerimize hizmet götürüyoruz.
Anladım. Türkiye tarafı daha güvenli ilerliyor yani. Kendi içinde herhangi bir değişikliğe hızlı adapte olmasını gerektirecek bir şey çıkmadan.
Evet, yani yeni regülasyonlar olmadığı sürece stabil bir hayatımız olduğunu söyleyebilirim o tarafta. Ama Amerika'da da, İngiltere'de de, Türkiye'de de o regülasyonlar çok hızlı değişebiliyor İdil. Hı. Dolayısıyla müşterilerin o regülasyon içerisinde boğuşup kalmaması bizim orada da o problemleri çözmemiz aslında daha efektif bir model çıkartıyor. Çünkü müşterimizin nihayetinde o problemlerle boğuşmak yerine ticareti büyütmesine, evet, zaman açıyor olmamız lazım.
Evet.
Bu ürün ve servislerimizde de bunu sağlamaya gayret ediyoruz diyebilirim.
Benim sorularım bu kadar Kenan. Senin ekosistemle paylaşmak istediğin bir mesajın var mıdır?
Yani neredeyse yılın başında sayılırız aslında. Çok başında, birkaç ayı yıkmış durumdayız. Ben ticaretle uğraşan, girişimi olan bütün herkese bol şans diliyorum bu yıl. Özellikle de sağlık ve barış dolu bir yıl olsun. Herkes umarım ticari bütün hedeflerini bu yıl tutturabildikleri güzel bir yıl yaşar.
Bu yıl itibariyle umutlu olduğunu söylemiştin,
evet,
zaten.
Evet, doğru.
Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Sağlık.
Çok sağ ol.
Dönüm Noktası'nın bu bölümünün sonuna geldik. Gelecek bölümde görüşmek üzere.